Ayrım 17. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig, sayfa 170. İlk olarak saptanan ve son derece önemli olan şudur ki Calvin manevi ve dini konularda kendine bir yargıçlık payesi biçmiştir. Buna hiçbir hakkı yoktur. Serveto'nun görüşlerinin doğru olmadığını düşünüyorsa ona düşen görev yanılgısını açıklamak ve onu doğruya döndürmek olmalıydı. Ama o güzellikle tartışmak yerine hemen kaba kuvvete başvurmuştur. İlk işin tutuklatmak oldu. Serveto'yu hapsettin ve sadece dostlarını değil ona karşı olmayan herkesi davanın dışında bıraktın. O yalnızca kuramcıların tartışma canlarını sıktığı anda başvurdukları eski ve bilindik yöntemleri kullanmış, kulaklarını kapatıp karşısındakinin lafını ağzına tıkmıştı. Ama bir insanın olsun, bir öğretinin olsun, sansürün arkasına saklanması, her zaman için ruhen kendinden emin olmayışının en keskin göstergesidir. Ve Castelio, kendi kaderini önceden tahmin etmişçesine Calvin'i ahlaki sorumluluğa çağırır. Sorarım sana Mösyö Calvin. Biriyle miras konusunda bir davan olsaydı, hasmın yargıçtan sadece kendisi için konuşma hakkı koparıp senin söz söylemeni yasaklasaydı, sen de böyle bir haksızlığa itiraz etmez miydin? Neden kendin için istemediğin şeyi başkalarına yapıyorsun? Burada inanç hakkında bir münakaşa içindeyiz. Neden bizim ağzımızı kapatıyorsun? Kendi mevzusunda kanaatin o denli acınası bir yetersizlik içinde mi ki yenik düşmekten, diktatörlüğünü yitirmekten bu kadar korkuyorsun? Calvin'e karşı suçlama ana hatlarıyla böylece dile getirilmiş olur aslında. Devlet içindeki iktidarına dayanarak kendine ilahi, ahlaki ve dünyevi konularda tek başına karar verme hakkını tanımıştır. Bununla insana bağımsız düşünmesi için bir beyin, konuşmak için bir ağız ve içteki en üst ahlakı merci olarak vicdanını bağışlamış olan ilahi adaleti ihlal etmiştir. Sadece bir görüş ayrılığı yüzünden bir insana adi bir suçlu gibi kovuşturma başlatmakla her tür dünyevi hukuka da tecavüzde bulunmuştur. Castelio bir tanık çağırmak için duruşmaya ara verir. Herkes tarafından tanınmış bir teolog, vaiz Jean Calvin aleyhine manevi suçların resmi makamlarca takibatının tanrısal kanunlara göre caiz olup olmadığını tespit etmelidir. Castelio'nun sözü bırakmak istediği bu büyük alim, Calvin'in kendisinden başkası değildir. Tanık, kendi iradesinin tamamen dışında tartışmanın içine çekilmiştir. Calvin, her şeyin birbirine karıştığını fark edip kendisi şüpheli konumuna düşmeden önce başkalarını itham etmeye yeltendi. Ama bu karışıklığı doğuran şeyin aslında kovuşturan kişi olarak kendi tutumu olduğu açıktır. Servetoyu mahkum ettirmiş olduğu gerçeği sadece Cenevre'de değil, bütün Avrupa'da infial uyandırdı ve bütün ülkeleri huzursuzluğa sevk etti. Şimdi kendi işlediği suçu başkalarının üzerine atmaya çalışmaktadır. Lakin bir zamanlar kendi de zulme uğrayanlardan biri olduğu esnada farklı bir dil kullanmıştır. O zamanlar bu tür kovuştırmalar hakkında uzun sayfalar doldururdu. Kimsenin şüphesi kalmasın diye burada onun Institutio adlı eserinden bir sayfa aktaracağım. Ve Castelio, Institutio'dan şimdiki Calvin'in yazarını muhtemelen yaktıracağı sözlerini alıntılar. Zira o geçmişteki Calvin'in tezi, şimdi Castelio'nun ona karşı savunmakta olduğu tezin harfiyen aynısıdır. Institutio'nun ilk baskısında kelimesi kelimesine sapkınları yakmak suçtur denmektedir. Onları kılıçtan geçirerek, ateşte yakarak yok etmek, insanlığın bütün ilkelerini inkar etmek demektir. Elbette ki Calvin, egemenliği ele geçirir geçirmez insanlıkla ilgili bu ifadelerini eserinden çıkarmıştır. Institutio'nun ikinci baskısında bu satırlar değiştirilmiş ve o kesin kararlı tavır kaybolmuştur. Tıpkı Napolyon'un konsül ve imparator olduğunda gençliğinin Jacoben kitapçığına yaptığı gibi. Bu kilise önderi de mazlumken zalime dönüşür dönüşmez hoşgörüye dair bu itiraflarını büyük bir itinayla sonsuza kadar ortadan kaldırmıştır. Ancak Castelio, Calvin'in kendi kendinden kaçıp kurtulmasına izin vermez. Instituto'da yer alan satırları kelimesi kelimesine tekrar eder ve parmağıyla işaret eder. Şimdi herkes Calvin'in yazılarındaki açıklamaları bugünkü eylemleriyle karşılaştırsın ve bugünün geçmişinden gündüz ile gece kadar farklı olduğunu görsün. Servetto'yu idam ettirmiş olduğu için kendisinden farklı düşünen herkesin aynı şekilde yok olmasını istiyor şimdi. Kendi koyduğu yasaları inkar ediyor ve ölüm talep ediyor. Kendi istikrarsızlığını, kendi dönekliğini açık edecekleri, ışığa çıkaracakları korkusuyla başkalarına ölüme göndermesinde hayret edilecek şey var mı? Kötü işler yaptığı için saydamlıktan korkuyor. Oysa Castelio tam da bu saydamlığı istemektedir. Düşünce özgürlüğünün bir zamanların savunucusu Calvin, Miguel Servetto'yu Şampel'in açık pazar yerinde hangi sebeplerle gaddarca işkence ederek yaktırdığını, herhangi bir tereddüte yer bırakmaksızın dünyaya açıklamalıdır nihayet. Ve sorgulama ödünsüz olarak yeniden başlar. İki soru artık yanıtlanmıştır. Keyfiyet önce şunu ortaya koymuştur ki Miguel Servetto düşünce suçundan başka bir suç işlememiştir. İkincisi, yürürlükteki İncil yorumundan ayrılmak asla adi suç kapsamında değerlendirilemez. Peki diye sorar Castelio. Bir kilise vaizi olarak Calvin tümüyle kuramsal ve soyut bir konuda karşıt fikri bastırmak için neden dünyevi makamlara başvurmuştur? Entelektüel konular, entelektüel insanlar arasında sadece entelektüel boyutta tartışılarak sonuca bağlanabilir. Servetto sana silahla saldırmış olsaydı meclisi yardıma çağırmaya hakkın olurdu ama o seninle sadece kalemiyle mücadele ettiğine göre sen neden yalın kılıç üzerine yürüdün? Söyle neden şehir meclisinin arkasına saklandın? Devletin maneviyatı ilgilendiren vicdan meseleleri üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Teolojik öğretileri savunmak meclisin işi değildir. Kılıcın öğretiyle ilgisi yoktur. Öğretiler kesinlikle bilginlerin işidir. Meclis koruma konusunda bir bilgine, bir madenciden, bir işçiden, bir doktordan ya da somut haksızlığa uğramış herhangi bir sivilden daha farklı davranmak durumunda değildir. Eğer Servetto Calvin'i öldürmek isteseydi, meclis Calvin'i korumakla doğru bir iş yapmış olurdu. Ama Servetto sadece yazılarıyla ve akıl temelinde mücadele ettiğine göre onu sorumluluğa davet etmenin yolu mantık temelinden ve yazılarından başka bir şey olmamalıydı. Castelio böylece Calvin'in eylemini yüce tanrısal bir emir diyerek haklı gösterme girişimlerini çürütülemez bir biçimde geri çevirir. Castelio için bir insanın katledilmesini emreden hiçbir tanrı ya da İsa buyruğu yoktur. Eğer Calvin yazısında bu eylemini batıl inançlıların yakılarak ve kılıçtan geçirilerek imha edilmesini buyuran Musa'nın yasalarına dayandırmaya çalışıyorsa bunun cevabı şudur der sertçe. Böyle bir yasayı burada seslenmekte olduğu tanrı adına nasıl uygular Calvin? O zaman bütün şehirlerde evleri, haneleri, hayvanları, eşyaları tahrip etmesi gerekmez mi? Günün birinde eline yeterli askeri güç geçirecek olsa Fransa'ya ve sapkın saydığı bütün diğer uluslara saldırması, şehirlerini deprem gibi yerle bir etmesi, insanları yok etmesi, çocukların, kadınların hatta ana karnındaki bebeklerin canına kıyması gerekmez mi? Calvin kendini savunmak için çürümüş bir uzvu kesip atma cesaretini göstermemekle Hristiyan öğretisinin bedenine zarar verildiğini ileri sürünce de Castelio şöyle bir cevap verir. İnançsız birinin kiliseden atılması papazların takdirine kalmış bir durumdur ve sadece sapkının aforoz edilebileceği ve cemaatten atılabileceği anlamına gelir. Ama yaşama hakkının elinden alınması anlamına değil. İncil'in hiçbir yerinde ve dünyada hiçbir ahlak kitabında böylesi bir hoşgörüsüzlük talep edilmez. Ellerine Serveto'nun kanı bulaşmışken o talihsiz savunmasını kaleme almış olan Calvin'e sonunda şunu mu diyeceksin, sana insanları yakmayı öğretenin İsa olduğunu mu söyleyeceksin diye gürler. Calvin tekrar tekrar öğretiyi savunmak, Tanrı sözünü korumak adına Serveto'yu yakmak zorunda kaldığı konusunda ısrar edince bütün şiddet uygulayanların her zaman yaptıkları gibi şiddet kullanmış olmasını başka üst düzey şahıslar üstü bir amaç adına mazur göstermeye çalışınca Castelio karanlık yüzyılın gecesinde ortalığı aydınlatan bir şimşek gibi o unutulmaz sözüyle karşılık verir. Bir insan öldürmek asla bir öğretiyi savunmak demek değildir. Bir insanı öldürmek demektir. Cenevreliler Serveto'yu idam ederken bir öğretiyi savunmadılar, bir insanı kurban ettiler. Lakin insan inancına olan sadakatini bir başka insanı yakarak değil, aksine inancı uğruna yakılmayı göze alarak açıklamış olur. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak demek değildir, bir insanı öldürmek demektir. Muhteşem gerçekliği ve duruluğuyla unutulmaz ve söylenmiş en insanca söz. Bu sert, madenden dövülmüş tek cümleyle Sebastian Castelio her tür ideolojik baskıya karşı yargısını bütün zamanlar için dile getirmiştir. İnsanları bertaraf etmeyi haklı göstermek üzere hangi mantıksal, etik, ulusal ya da dinsel mazerete sığınırsa sığınsın, arkasına gizlenirse gizlensin, bu sebeplerin hiçbiri böyle bir eylemi gerçekleştiren ya da bunun emrini veren kişiyi sorumluluğundan kurtarmaz. Cinayetten suçludur ve ideoloji nedeniyle işlenmiş hiçbir cinayet asla haklı gösterilemez. Hakikatler yaygınlaştırılabilir ama dayatılamaz. Bağırmakla, çağırmakla hiçbir öğreti daha doğru, hiçbir hakikat daha hakiki olmaz. Hiçbiri şiddet içeren propagandalarla yapay olarak bireysel alanlara sızamaz. Özellikle de samimi fikirleri uğruna direnen insanlara zulmetmekle hiçbir öğreti, hiçbir ideoloji asla daha fazla gerçeklik kazanamaz. İnançlar bireysel deneyimler ve hadiselerdir. Ait oldukları birey dışında kimsenin hükmüne tabi olamazlar. Kurallara bağlanamazlar, şekillendirilemezler ve bir hakikat istediği kadar Tanrı'ya atfedilsin, kendini kutsal saysın, asla Tanrı'nın yarattığı insan hayatının kutsallığını ihlal etmek hakkına sahip olamaz. Ebedi saydığı fikirler uğruna fani insanların yok olması kuramcı ve tarafgir Calvin için bir önem taşımazken, Castelio'nun gözünde inancı uğruna acı çeken ve ölen her insan canına kıyılmış masum bir kurbandır. Ayrıca manevi konularda zorlama, salt ruha karşı işlenmiş bir suç değildir. Aynı zamanda beyhude bir gayrettir de. Kimseye zorbalık etmemeliyiz. Zira zor hiç kimseyi olduğundan daha iyi kılmamıştır. Bir insanı bir inanca zorlamaya kalkanlar hasta bir insanın ağzına sopayla yemek tıkmak kadar anlamsız davranmaktadır. Bunun içinde bundan böyle farklı düşünenlere baskı uygulamaya ebediyen son verilmelidir. Görevlendirdiğin adamlardan şiddete başvurma ve zulmetme haklarını geri al. Aziz Paulus'un istediği gibi herkese konuşma ve yazma hakkı tanı. Bir kez baskıdan kurtuldu mu, özgürlüğün yeryüzüne nelere kadir olduğunu kısa zamanda göreceksin. Olguların hepsi gözden geçirilmiş, sorular yanıtlanmıştır. Castelio rencide olmuş insanlık adına tarih bunun altına imzasını atmıştır, hükmünü verir. Miguel Serveto adında bir adam, Tanrı'yı arayan bir adam, bir Etodian de la Sainte Scripture öldürülmüştür. Kutsal Metin öğrencisi. Bu cinayetten dolayı itham edilenler davanın fikren başlatıcısı olarak Calvin ile icra eden makam olarak Cenevre Şehir Meclisi'dir. Ahlaki ilahiyat revizyonu vakayı ele almış ve tespit etmiştir ki her iki merci de ruhani ve dünyevi bu vakada yetkilerini aşmışlardır. Meclis manevi bir suç üzerinde hukuki temsil etme hakkı olmadığı halde yetkisini aştığı için suçludur. Daha da suçlu olansa ona bu sorumluluğu yüklemiş olan Calvin'dir. Senin ve senin suç ortaklarının tanıklığı doğrultusunda meclis bir insanı öldürmüştür ve meclis bu konuda karar vermek ya da tefrik etmek için körlerin renkler karşısında oldukları kadar acizdir. Calvin iki kere suçludur. Bu nefretlik eylemin hem örgütleyeni hem de uygulayıcısı olarak bu talihsiz adamı ateşe atmasına yol açan itici güç ne olursa olsun fark etmez, yaptığı iş cürümdür. Servet Toyu ya söylediği şeyleri düşündüğü için ya da samimi inancına uygun olarak düşündüğü şeyleri söylediği için idam ettirdin. Samimi inancını ifade ettiği için öldürdüysen eğer hakikat uğruna öldürdün demektir. Zira hakikat yanlış da olsa düşündüğü şeyi söylemekten ibarettir. Ama yalnızca yanlış düşündüğü için öldürtmüşsen, senin görevin onu önce doğru görüşten yana kazanmaya çalışmaktı. Ya da onun eline iyi niyetle yanlışa düşen herkesi idam etmek gerektiğini kanıtlayacak bir metin vermekti. Oysa Calvin öldürdü. Karşı görüşte olan bir kişiyi haksız biçimde ortadan kaldırdı. Onun için suçludur. Suçlu, taammüden, cinayetten suçlu. Suçlu, suçlu, suçlu. Bu hüküm, trombonların sert madeni sesiyle kükreyerek 3 kere ilan edilmiştir çağa. İnsanlığın en son, en yüce ahlak merci kararını vermiştir. Heyhat, bir ölünün onurunu kurtarmak neye yarar? Hiçbir kefaret onu geriye, gün ışığına geri getiremedikten sonra. Söz konusu olan yaşayan insanları korumak ve bir olayı insanlık dışı olarak damgalamak, böylece başka pek çok benzer olayı engellemektir. Yalnızca Calvin denen adam yargılanmakla kalmamalı, terör ve baskıya dair korkunç kuramıyla kitabı da yargılanmalıdır. Görmüyor musun diye suçlunun üzerine yürür Castelio. Kitabın ve eylemin nerelere uzanıyor? Tanrı'nın onurunu koruduğunu iddia eden pek çok kişi var ve şimdi bunlar insanlara kıymak istedikleri zaman senin içtihatından yararlanabilecekler. Senin belalı yolundan giderek kendilerini kanla lekeleyecekler. Kendilerinden farklı inançta olan herkesi idam ettirecekler senin yaptığın gibi. Tek tek fanatikler değil, fanatizmin tekinsiz ruhudur asıl tehlikeli olan. Entelektüeller sadece katı, sabit fikirli ve kana susamış insanlarla değil, terörist davranışlara yol açacak her tür fikirle de mücadele etmelidir. 100 yıl sürecek bir din savaşının patlak vermesinden önce peygamberce bir önsezi. Çünkü en gaddar tiranlar bile toplarıyla sizin o kana susamış yeminlerinizle döktüğünüz yakın bir gelecekte de dökmeye devam edeceğinizden daha fazla kan dökmemiştir. Umarım Tanrı dünyadaki nesilleri koruyup prenslerin ve yüksek makamların gözlerini açar. Onlar da nihayet bu kanlı işlerden vazgeçer. Sebastian Castelio, ürkütülen ve kovalanan insanların acılarını gördükten sonra hoşgörüye dair şefkatli iletisiyle yetinemediği Tanrı'ya, yeryüzünde daha çok insanlık istediğine dair ümitsizce seslendiği gibi, bu savaş kitabında da inatçı nefretleriyle dünya barışını bozanlara çarpıcı bir beddua biçiminde yükseltir sesini. Kitabı her tür bağnazlığa karşı duyduğu soylu öfkesinin yıldırımlarıyla, şimşekleriyle dolu büyük bir kapanışla son bulur. Daniel'in kitabına göre dini zulümlerin bu kepazeliği o zamanlar ortalığı kasıp kavurmaktaydı. Yaşama biçiminde saldıracak bir yan bulamayınca düşmanları inancına saldıralım demişler. Bugün de aynen öyle davranılıyor. Bir düşmanı ahlak gerekçesiyle yakalayamayınca öğretisine el atıyorlar. Bu da çok kurnazca bir şey. Çünkü kendi yargıları bulunmayan merciler bu yolla daha kolay ikna oluyor. Böylece bir yanda yüksek sesle kutsal öğreti lafını teennüm ederken öte yanda zayıfları eziyorlar. Ah onların o kutsal öğretisi. Öte dünyada yüce divan günü geldiğinde İsa onlardan nasıl da nefret edecek. Onlardan öğretinin değil, yaşarken nasıl davrandıklarının hesabını soracak. Yüce Efendimiz, biz senin yanındaydık, senin anlayışını öğrettik dediklerinde şöyle cevap verecek. Defolun sizi caniler. Ah siz gözü körler, siz gözü kararmışlar, siz kana susamışlar, siz iflah olmaz sahtekarlar. Hakikati ne zaman göreceksiniz? Ya siz fani yargıçlar, kendi keyfi kararlarınızla insan kanı akıtmaya ne zaman son vereceksiniz? 17. ayrımın sonu, sayfa 178.